4. Hristiyan Kilisesi'nin başlangıçları. İsa oldukça anlık gerçekleşen bir biçimde düşmanları tarafından alınıp, çok hızlıca iki hırsız arasında çarmıha gerildiğinde, onun havarileri ve takipçileri tamamıyla umutsuzluk içine düşmüşlerdi. Üstünün tutuklanışı, zincirlenmesi, kırbaçlanması ve çarmıha gerilmesi havariler için bile katlanılamaz nitelikteydi. Onlar İsa'nın öğretilerini ve uyarılarını unutmuştu. O, gerçekten de Tanrı ve insanların tümü önünde eylemde ve sözde çok kudretli bir peygamber olabilirdi. Ancak o neredeyse hiçbir bir biçimde İsrail krallığını yeniden kurmayı kendisinden umut etmiş oldukları Mesih olamazdı. Bunun ardından umutsuzluktan kurtarılışı ve üstüne ait inançlarına geri dönüşleriyle yeniden diriliş gelmişti. Tekrar ve tekrar onlar İsa'nın kendilerini görüşüne ve kendileriyle konuşmasına şahit olmuştu ve İsa onları kendilerine elveda'da bulunup babaya geri dönüyor olduğunu söylemiş olduğu zeytin dağına götürmüştü. İsa onlara, gerçekliğin ruhaniyetinin gelişi biçiminde, güç ile bahşedilene kadar Kudüs'te vakit geçirmelerini söylemişti. Ve, hamursuz gününde bu yeni öğretmen gelmiş olup, onlar bir kez daha yeni güçle müjdelerini duyurma çıkmışlardı. Onlar yaşayan bir koruyucunun cüretkar ve cesur takipçileriydi, ölü ve yenilmiş bir önderin değil. Üstün, bu öğreti yayıcılarının kalplerinde yaşamaktadır. Tanrı onların akıllarında bir inanç savı değildir. O, ruhlarında yaşayan bir mevcudiyet haline gelmiştir. Onlar gün be gün kararlı bir biçimde ve uyum halinde muhabbetteki etkinliklerine ve evdeki yemeklerine devam etmişlerdi. Onlar, Tanrı'yı öven ve insanların tümünün iyiliğini isteyen bir biçimde, yiyeceklerini şükranla ve ortak kalple almışlardı. Onların tümü ruhaniyetle dolmuştu ve onlar Tanrı kelimesinden cüretkar bir biçimde bahsetmeye başlamışlardı. Ve inanmış olan bu kişilerin oluşturduğu kalabalıklar tek bir kalp ve ruh içerisindeydi ve onlardan bir tanesi bile sahip oldukları şeylerin bir tanesinin bile kendisine ait olduğunu söylememişti ve onlar her şeye ortak bir biçimde sahip olmuştu. İsa'nın Tanrı'nın babalığı ve insanın kardeşliği olarak krallığın müjdesini duyurmaya çıkmalarını emretmiş olduğu bu kişilere ne olmuştu? Onlar yeni bir müjdeye sahiplerdi. Onlar yeni bir deneyimin yoğun coşkusu içindeydi. Onlar yeni bir ruhsal enerji ile doğmuştu. Onların iletisi aniden gerçekleşen bir biçimde dirilmiş Mesih'in duyurusuna dönmüştü. Birçok kudretli emekleri ve mucizeleri ile bir insan halindeki Tanrı olan Nasıralı İsa, kendisinin kesin tavsiye ile Tanrı'ya dair yön bilgisiyle kurtarmış olduğu böyle kişiliği sizler çarmıha gerip öldürdünüz. Peygamberlerin tümünün sözleri ile Tanrı'nın haberciliğinde bulunduğu her şeyi o yaşamıyla yerine getirdi. Bu İsa'yı Tanrı kesin bir biçimde diriltti. Tanrı onu hem koruyucu hem de Mesih kıldı. Tanrı'nın sağ koluna erişerek, babadan ruhaniyet sözünü almış ve onun tarafından yüceltilmiş olarak, o gördüğünüz ve duyduğunuz şeylerin hepsine aktardı. Tövbe edin ki günahlarınız temizlensin, ki baba, sizler için, görevlendirilmiş olan, evet İsa bile olarak, Mesih'i gönderebilsin. Her şey yer yerine getirildiğinde cennetin kabul edeceği sizler. İsa'nın iletisi olarak krallığın müjdesi aniden koruyucu İsa Mesih'in müjdesine dönüştürülmüştü. Onlar bu aşamada onun yaşamının, ölümünün ve yeniden dirilişinin gerçeklerini duyurmakta olup başladığı çalışmasını tamamlayabilmesi için onun bu dünyaya hızlıca geri dönmesi umudunun vaazında bulunmaya başlamamışlardı. Böylece, öncülüğün alanların iletisi onun ilk gelişinin gerçeklerini duyurmak ve oldukça yakın bir süre içinde gerçekleşecek olduğunu düşündükleri bir yaşanmışlık olarak onun ikinci gelişinin umudunu öğretmekten meydana gelmişti. Mesih, hızlıca din kurumuna dönüşen bir mezhep haline gelmek üzereydi. İsa yaşamaktaydı. O insanlar için ölmüştü. O ruhaniyeti vermişti. O tekrar gelecekti. İsa tüm düşüncelerini kaplamış ve Tanrı'ya ve her şeye dair tüm yeni kavramsallaşmalarını belirlemişti. Onlar Tanrı koruyucu insanın babası biçimindeki yeni inanç savıyla o kadar aşırı bir biçimde etkilenmişlerdi ki, Tanrı'nın her insanın sevgi dolu babası, hatta her bir bireyinki oluşuna dair eski iletiye ilgilerini yitirmişti. Gerçektir, kardeşsel derin sevginin ve benzeri görülmemiş iyi niyetin muhteşem bir dışa vurumu inananlardan meydana gelen bu cemiyetler içinde doğmuştu. Ancak, bu, İsa'ya olan inanların meydana getirmiş olduğu bir birliktelikti, cennet içindeki babanın ailesel krallığı içindeki kardeşlerin birlikteliğine olan inananların topluluğu değil. Onların iyiliği, İsa'nın bahşetmesine ait kavramsallaşmanın derin sevgisinden doğmuştu, fani insanın kardeşliğinin tanınmasından değil. Yine de, onlar neşe ile dolmuştu ve onlar o kadar yeni ve benzersiz yaşamlar yaşamaktaydı ki, insanların tümü onların İsa'ya dair öğretilerine bağlanmışlardı. Onlar, bu müjde için krallığın müjdesine dair yaşam içinde ve örneklendirici yorumları kullanmanın büyük hatasında bulunmuştu. Ancak, bu bile, insanın bu zamana kadar görmüş olduğu en büyük deneyi temsil etmişti. Aksi görülemeyecek bir biçimde, yeni bir birliktelik tüm dünyada doğmaktaydı. İnanmış olan kalabalıkların sayısı havarilerin öğretisinde ve birlikteliğinde. Yemeğin yenmesinde ve duada sürekli bir biçimde artmaktaydı. Onlar birbirlerini ağabey ve abla olarak çağırmışlardı. Onlar birbirlerini kutsal bir öpücükle selamlamışlardı. Onlar fakire yardım etmişlerdi. Bu, ibadete ek olarak yaşamdan meydana gelen bir birliktelikti. Onların bütünlüğü, emirle bir araya gelmiş ortaklaşa yaşam değildi, onlarınki akran takipçileri ile sahip oldukları şeyleri paylaşma arzusuydu. Onlar kendilerinden emin bir biçimde, nesilleri boyunca babanın krallığının kuruluşunu tamamlamak için İsa'nın geri döneceğini beklemişlerdi. Bu kendiliğinden gerçekleşen dünyasal iyiliklerinin paylaşımı İsa'nın öğretisinin doğrudan bir özelliği değildi. O böyle gerçekleşmişti çünkü bu erkek ve kadınlar oldukça içten ve kendilerinden emin bir biçimde İsa'nın her an çalışmalarını bitirmek ve krallığı tamamlamak için geri döneceğine inanmışlardı. Ancak, düşüncesiz kardeşsel derin sevgi biçimindeki bu iyi niyetli deneyime ait nihai sonuçlar yıkıcı ve keder besleyiciydi. Binlerce içten inanan emlaklarını satmış olup, değerli tüm eşyalarından ve gelir getiren şeylerinden kurtulmuştu. Zamanın ilerlemesiyle, Hristiyan eşit paylaşıma ait azalan kaynaklar bir sona ermişti. Ancak dünya olduğu gibi akmaya devam etmişti. Çok yakın bir süre içinde Antakya'daki inananlar, Kudüs'teki akran inananların açlıktan ölmelerini engellemek için bir dizi eşyalar tutmaya başlamıştı. Bu günlerde onlar, onun oluşturulmuş haliyle koruyucunun son akşam yemeğini kutlamışlardı. Bu biçim uyarına, onlar iyi birliktelikten oluşan bir toplumsal yemek için bir araya gelmekte ve yemek sonunda dini bir adete katılmaktaydı. Onlar ilk başta İsa adına vaftizde bulunmuşlardı. Baba, evlat ve kutsal ruhaniyet adına vaftizde bulunmaya başlamaları neredeyse 20 yıl almıştı. Vaftiz, inananlardan meydana gelen birlikteliğe kabul edilmek için gereken tek şeydi. Onlar henüz bir örgütlenmeye sahip değildi. Onlar yalnızca bir İsa kardeşliğiydi. Bu İsa mezhebi hızlıca büyümekteydi ve bir kez daha Saddukiler onları fark etmeye başladı. Farisiler, öğretilerin hiçbir Musevi yasalarının uyumuna karşı gelmediği için bu durumdan çok az rahatsız olmuşlardı. Ancak Saddukiler, Gamaliel ismindeki önde gelen hahamlardan birinin tavsiyesi aralarında üstün hale gelene kadar İsa'nın mezhebine ait önderleri hapse atmaya başlamışlardı. Gamaliel onlara şunun tavsiyesinde bulunmuştu. Bu insanlara bir şey yapmaktan sakının ve onları rahat bırakın. Zira eğer onların tavsiyesi veya çalışması insana ait bir şeyse, o zaten kalıcı olmayacak. Ancak bunlar Tanrı'ya aitse, siz onları kaldıracak güce sahip olmayacak. Yalnızca kendinizi Tanrı'ya karşı ümitsiz halde, çatışır halde bulacaksınız. Onlar Gamaliel'in tavsiyesini dinlemeye karar verdi ve Kudüs'te boyunca İsa'ya dair yeni müjdenin hızlı bir biçimde yayılmış oldu. Huzur ve sessizlikten meydana gelen bir dönem ortaya çıktı. Ve böylece Yunanlıların İskenderiye'den büyük kalabalıklar halinde gelişine kadar Kudüs'te her şey yolunda gitmişti. Roda'nın iki öğrencisi Kudüs'e varmış olup Helenciler arasında birçok yeni inananı elde etmişti. Onların öncülü inananları arasında Stefan ve Barnabas bulunmuştu. Bu yetkin Yunanlılar Musevi bakış açısına dair birçok kişiye sahip değildi. Ve onlar Musevi ibadet türüne ve diğer törensel uygulamalara iyi bir biçimde uyuşmamaktaydı. Ve İsa kardeşliği ve Ferisiler ve Saddukiler arasındaki huzurlu ilişkileri sonlandıran şey bu Yunanlı inananlarının eylemleri olmuştu. Stefan ve onun Yunan birlikteliği daha çok İsa'nın öğretmiş olduğu gibi vaazda bulunmaya başlamıştı ve bu onları Musevi önderleri ile doğrudan bir çatışma konumuna getirmişti. Stefan'ın kamuya olan vaazlarından bir tanesinde, söyleşinde tartışmalı bir noktaya geldiğinde, onlar mahkemenin tüm resmi işleyişlerinden kurtulmuş olup, onu burada ölesiye taşlamaya geçmişlerdi. Kudüs'te İsa'ya inananların Yunan kafilesine önderi olarak Stefan böylece, öncül Hristiyan din kurumunun resmi örgütlenişi için yeni inancının ve belirli bir amacın ilk şehidi olmuştu. Bu yeni kriz, inananların artık Musevi inancı içinde bir mezhep olarak devam edemeyeceğinin tanınmasıyla sonuçlanmıştı. Onların tümü kendilerinin inanmayanlardan ayrılmasında hemfikir haline gelmişti ve Stefan'ın ölümünden sonra bir ay içinde Kudüs'teki din kurumu Petrus'un önderliği altında örgütlenmiş olup, İsa'nın kardeşi Yakub onun fahri başı olarak seçilmişti. Ve bunun sonrasında Museviler tarafından o kadar yeni ve acımasız idamlar patlak vermişti ki, daha sonra Antakya'da Hristiyanlık olarak adlandırılmış olan İsa'ya dair yeni dinin faal öğretmenleri imparatorluğun en uç sınırlarına varasıya İsa'yı duyurmaya çıkmıştı. Bu iletinin taşınmasında Pavlus zamanından önce önderlik Yunanlıların ellerindeydi ve bu ilk öğreti yayıcılar ve aynı zamanda daha sonrakiler, eski günlerde İskender'in yolu olarak adlandırılmış olan güzergahı takip etmişti. Bu yol, Gazze ve Tire üzerinden Antakya'ya ve buradan Küçük Asya üzerinden Makedonya'ya ve buradan da Roma ve imparatorluğun uç sınırlarına gitmekteydi.